Herkese selamlar. Teknik olmayan girişimcinin hikayesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine Arda ile beraberiz Certifier'dan. Arda hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın görüşmeyeli?
Ben de iyiyim. Ne mutlu ki keyifler yerinde, güzel bir şekilde yolculuk devam ediyor valla.
Süper. Aylık toplantınızı yaptınız yine, ondan sonra tekrardan bir araya geldik. Böyle bir hani düzen tutturduk. Buradan da hani bizi izleyen dinleyenlere duyuralım. Bir yandan hani sizin aylık toplantı sonrasında bayağı açık bir şekilde şirketin verilerini de paylaşıyorsun. Bence bu da önemli, hani takip edenler açısından, girişimciler ve girişimci adayları açısından, bizi takip edenler açısından. İstersen bu sefer önce Certifier'dan güncellemelerle başlayalım. Çünkü bayağı bir değişiklikler var. Yeni bir app çıkma durumu var. Hani bunlardan biraz bahsedelim istersen önce.
Olur abi, memnuniyetle. Bu ay ilginç ve keyifli aylarımızdan bir tanesi oldu yine. Biz her ayın sonunda abi şöyle ya, aylık kapanış organizasyonumuzdan çok kısaca bahsedeyim. Her ay takip eden ayın ilk haftasının ilk cuma gününde bir araya geliyor bütün birimler, bütün çalışanlar. Herkes o ay dahilinde yapılan majör geliştirme ve değişiklikleri metrikleriyle birlikte bütün ekip bilgilendirecek şekilde sunum formatında birbirine aktarıyor. Bunlar inanılmaz derecede şık olmayan, çok çirkin sunumlar olsalar da içerikleri itibariyle güncelliği sağlıyorlar doğrudan. Bu ay içerisinde en keyif aldığımız şeylerden bir tanesi, biz 2-3 ayda bir bunu yaşıyoruz gerçekten. Bu ay ne kadar kalabalık geçmiş ve neler neler yapmışız hakikaten dediğimiz bir ay oldu. O sebepten keyifli, güzel güncellemelerin de yaşandığı bir ay oldu. Bu ay içerisinde bu bahsettiğim ürün tarafına gelmeden çok kısa şeyden bahsedeyim abi. Şimdi bizim yapı normalde işte Certifier Incorporated adıyla bir çatıya sahip, İlk ürünün verdiği isme sahip olan şirketle devam ediyor. İlk ürünün yanına yolda biz Kasım ayı dahilinde ikinci ürünümüz Verified'e eklemiştik. Bu Verified mobil uygulaması bireylere yetkinlik odaklı mikro öğrenme artı doğrudan bir eğitim pasaportu niteliğinde ilerlemelerine vesile oluyordu. Biz bu süreçte organizasyonda aldığımız geri bildirimler, yaptığımız anketler, kullanıcı deneyimi testleri, doğrudan doğruya kullanıcıların uygulama içerisindeki metriklerine baktığımızda majör bir durumu fark ettik. Uygulamanın geliştirme aşamasında kullanıcı deneyim testlerini güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorduk. Ancak kullanıcıların dış dünyada eriştiğimiz kültürlerde, özellikle de ABD tarafında uygulamanın bir uygulama bir özellik kuralına riayet etmediği müddetçe kafa karıştırıcı olduğunu yolda fark ettik abi. Bu en büyük dertlerimizden bir tanesi oldu. Çünkü dediğim gibi Verified uygulaması hani bir hem eğitim pasaportuydu. Gençler alsınlar, sertifikalar, rozetler, deneyimler hepsini içeriye koysunlar. Doğrudan güncel bir CV oluştursunlar. Aynı zamanda sağda solda bir yerlere başvururken kullansınlar dedi. Aynı zamanda uygulama içeriye bir şeyler ekledikleri zaman hangi yetkinliği getirdilerse o yetkinlikle alakalı bak bunu okuyabilirsin, bunu okudukça bu kadar geliştireceksin kendini şeklinde bir değer sunduğumuz ortamdı. Uygulamaya giren kullanıcılar gerçekten %50-50 ayrılmaya başladılar abi. Yani giriyorlar içeriye, mükemmel bir profil oluşturuyorlar. Her şeyleri tam ve düzenli güncelliyorlar. Ya da uygulamada herhangi bir profil eklemesi yapmıyorlar. Çatara putara doğrudan doğruya okumalar faslına giriyorlar. Bunların ikisi de bizim için değerli olan şeyler. Ama uygulamanın özellikle değer teklifini pazarda işte sorun çözüm uyumu tarafında bile kilitlenmesine sebebiyet veren bir noktaya getirdi. Biz de dedik ki bu süreci ayırma meselesini nasıl organize edebiliriz? Belli bir işte doğrudan uygulama özelliklerini geriye mi çeksek? Kullanıcı deneyiminde belli güncelleştirmeler mi yapsak? Yola çıktığımız halinde çok bir değişikliğe gitmeden markada bir değişiklik yapmasak mı diye. Ondan sonra kullanıcılarımız üzerinde ki bu 17 bin civarında aylık aktif kullanıcıya ulaştığımız 3 hafta öncesinde yaşandı. Kullanıcılara doğrudan doğruya büyük bir anket gönderimi gerçekleştirdik. Dedik ki ne oluyor, ne bitiyor, ne düşünüyorsunuz uygulamayla alakalı? Size sunduğu temel değerler ne? Ne faydalar sunuyor? Uygulama kullanıcılarının en net geri dönüşlerinden bir tanesi, ben uygulamayı indirip kullanmaya başlayana kadar düşünüyordum ki benim CV'mi doğrulayan bir altyapı var bu uygulamada. Uygulamayı indirdikten sonra fark ettim ki bu bir dijital öğrenme asistanı. Bu uygulamanın adında da o sebepten bizden kaynaklı genel bir sıkıntı var şeklinde geldiler.
Evet.
Bunu penetre edebiliriz belki. Yani ABD'de belli bir süre reklamını yaparız. Ciddi manada bir sermaye harcarız. Pazar bilinirliğini oluştururuz. Buradan büyürüz, devam ederiz. Ama yarın bir gün ABD pazarından çıktık. Birleşik Krallık pazarına odaklanmaya çalıştık. Kanada'ya odaklanmaya çalıştık. aynı bariyer, aynı mantıkta olacak. Bize dedik ki yolda bu kervanı düzeltmek çok efektif ve doğru olan bir şey değil. Doğru bir hazırlık süreci gerçekleştirelim ve bir rebranding organizasyonu yapalım. Uygulamanın adını kullanıcı deneyimiyle birlikte yenileyelim. Yeniledikten sonra da tek bir değer teklifini, tek bir uygulama mantığında kurgulayıp kişilerin karşısına çıkaralım. Böylelikle Verified uygulamamızı ayırdık ikiye abi. İlk versiyonu olan, ilk ayağı olan Further'ı yayınladık. Further'da da temel değer olarak şunu veriyoruz artık. Net bir şekilde dış dünyaya bunu söylüyoruz. Gündelik hayatta öğrenim olarak nitelendirilmeyen ama informal öğrenme olan kısım %75'lik alanı alıyoruz. Doğrulanabilir belgelere çeviriyoruz ve gündelik hayatta iş başvurunuzda veya çalıştığınız firmada kıdem almak maksadıyla kullanabilmenize vesile oluyoruz. Hı-hı. Örnek bir olay üzerinden de YouTube'da 25 saat C++ dersi izleyen birinin bu derslerle birlikte bir işe girmesine vesile olabilecek altyapıyı hazırlama motivasyonu mevcut. Bu informal taraftaki öğrenmenin ölçümüyle alakalı kaçırılan ciddi bir kısım var. Şimdi odak burayı değiştirebilmek. İkinci tarafta zaten Verified'ımız vardı. Zaten bilgi doğrulama araçları içinde vardı. Zaten doğrudan belgelerin paylaşılabildiği bir altyapı orada vardı. Dedik ki ikiye ayırdığımız zaman Verified'ı da Verified CV adıyla birlikte doğrudan yayına alıp bunu da dış dünyada bireylerin o belgelerini derlediği, topladığı, CV'lerini sürekli güncellediği, başka yerlere başvuruda bulunurken gidip CV tasarımıyla vesaire uğraşmadı. Ama aslında Further uygulaması için bir pazarlama aracı olarak kurguladığımız, çünkü Verified'ı kullanan büyük bir kitlenin Further'da kullanma ihtimalini yüksekliği durum mevcut. Doğrudan doğruya bir pazarlama aracı olarak pazarda konumlandırabileceğimiz bir ürüne çevirebilir miyiz dedik. Bunu da baktık, gördük, yapabiliriz. Doğrudan doğruya şimdi ürünleri ikiye ayırıyoruz. Ve bu yolculukla birlikte abi elimizde 3 ürünle Certified Incorporated'da yola devam ediyoruz.
Yani sanki şey... Verified Further'ı doğurdu, sonra gidip kendine başka bir şey yapıyor gibi, hani böyle değişik bir şey olmuş hakikaten.
Kazan doğurdu hikayesine döndü abi.
Aynen. Aynen.
Kazan ölmez herhangi bir noktada.
Aynen umarım. Yani şimdi o zaman şöyle bir yapı var diye ben hayal ediyorum. Certifier sizin yola çıktığınız uygulamaydı. O zaten devam ediyor. Şey, eğitim kurumlarına yönelik özellikle ya da işte büyük şirketlerde şirket içi eğitim kurum şeyleri olabilir, organizasyonları. Hani o bu eğitimi almıştır, sertifikalarının dağıtılmasını sağlayan, hazırlanmasını sağlayan uygulama Certifier bir yanda. Verified, senin hem Certifier'dan aldığın sertifikalar hem Further'da işte tamamladığın eğitimler hepsini bir araya getirip bir sanal CV oluşturabileceğin, hani bir mobil app'in üzerinden CV oluşturup paylaşabileceğin bir uygulamaya dönüşüyor. Yani biraz daha tek amaçlı bir uygulamaya dönüşüyor.
Aynen abi.
Further'da aslında o direkt hani kişisel gelişim, profesyonel gelişim daha doğrusu uygulaması haline dönüşüyor sanırım, değil mi? Yani o mesela Further'da aldığın eğitimlerin doğrulamasını da yine Verified'a aktaracaksın. Hepsi tabii orada bir araya gelecek gibi.
Direkt Further'ın içerisindeki bütün oyunlaştırma, rozet ve sertifika altyapısını Certifier destekliyor abi. Doğrulama evet. İşinde Verified yapıyor. Üç ürün birbirine destek veriyor şu anki yolculuk haliyle. Evet. Üçü birbiriyle doğrudan entegre çalışıyor dediğin gibi.
Evet, çok enteresan. Yani zaten Certifier iki tarafı da besleyecektir şey yeni kullanıcı edinme tarafında. ama yani hepsinde kendi başına ayrı tabii müşteri kullanıcı kitlesi de olma potansiyeli var. O açıdan enteresan yani. Mesela Verified'i kullanıp Further'ı kullanmayabilir birisi ya da tam aynen tersi öyle. Further'ı kullanır. Ama Verified'ı kullanmaz. Certifier'ı kullanan kitle zaten direkt farklı. O B2B, bu Further'la Verified biraz daha B2C gibi. O açıdan zaten ayrışıyor. Ama Further'la Verified'da hani şey kullanım amacı açısından ayrışıyor. Yani uygulamada bunu ayırmak hakikaten dediğiniz gibi mantıklı. Yani hem uygulama çok kalabalıklaşmıyor. Mesela yani bir şeyde üçünü birden belki web uygulaması olsa Certifier'da, Verified'da, Further'da aynı yerde yaşatabilirsin belki, ama uygulama olunca hani bölmek daha kullanışlı hale gelebiliyor hakikaten.
Enteresan. Yani gerçeği de var abi. İşte Verified'i ilk çıkardığımız dönemden itibaren tek bir odağımız vardı. Biz dedik ki etrafında bir topluluk kurgulayalım ve bu oluşturduğumuz topluluk bu ürünü büyütmemizde neticede en net desteği sağlayacak. Pazarlama faaliyetlerini baştan sona kalkındıracak olan ekip. İlk geri bildirimi de onlar verecek. Doğrudan pazarda doğru kitleye ulaşmamıza onlar vesile olacak. Bütün aracı süreçleri onlar yönetecekler neticede. Abi topluluğu kurguluyoruz. Topluluk sürekli olarak şey geri bildirim veriyor. Yani bu ürün işte eğitim belgesini derli toplu bir yerde tutmak açısından çok iyi. Harikulade. Bunu genelde söyleyenler bu arada Avrupalılar. Avrupa'dan gelen kullanıcılar. İşte bir tarafta bakıyoruz ya, istediğim bütün içerikler derli toplu bir şekilde çok iyi desteklenen bir sistemle benim karşıma çıkıyor. Bunlar da genelde Amerikalılar. Birbiriyle karışmaya başladı. O değer teklifleri üst üste binmeye başladı. Haliyle ürünün teknik geliştirme sürecinde de bizim kafalar karışmaya başladı.
Evet.
Şimdi hangisine daha büyük öncelik vereceğiz? Ve yatırım süreçleri için olsun, ürünün gelir modeliyle ölçeklenmesi vesaire süreçleri için olsun. Şimdi neyi nasıl götüreceğiz meselesi? Haliyle devasa ciddi özellikler içeriye eklemeden evvel o sadık kullanıcı kitlesinin ölçeğini görüp ondan sonra özellik ekleme faslı daha değerli olacak. O sebepten dediğin gibi abi teşekkür ediyorum. Başarılı bir organizasyonu içeride şu an için teknik anlamda gerçekleştirdik. Şimdi er meydanına çıktık. Bakalım neler olacak.
Süper, umarım. Yani Further ve Verified'in yeni hali de hani kendi kullanıcı kitlelerini büyüterek hani şeyini gösterir. Yani kendilerini ispatlar. Dediğin gibi ölçüm açısından da, önceliklendirme açısından da bu daha şey hale gelebilir. Belki Verified bir seviyeye geldikten sonra üstüne çok yatırım gerektirmez ama Further'a sürekli eklemek gerekir gibi, yani ayrıştırmak da daha kolay olur hakikaten. Süper. Peki başka var mı güncellemeler
son bir ayda? Gelir modeli süreciyle alakalı olarak Certify'ı yine kısmı dışarıda bırakıyorum yüksek müsaadenle. Further tarafında şimdi çok ilginç bir sürece geçiş yapıyoruz abi. Further'da daha önceki gelir modelimiz malumun şeydi, freemium bir yapı. Doğrudan kullanıcıların uygulama indirmesi ücretsiz. İndirdikten sonra belli başlı özelliklere erişmeleri için premium kullanıcı olmaları, aylık veya yıllık olarak abone olup süreci ilerletmeleri gerekiyordu. Bizim mevcut kullanıcı kitlesi, kullanıcıların sadık kullanıcı olduğu yüzde ve sadık kullanıcıların da premium kullanıcı olmaya başladıkları fasılda %10, %1 meselesi var daima. Yani kullanıcılarımızda indirmelerden sonra %10'luk net bir sadık kitle oluşuyor. Bu sadık kitleden kastım da Kasım ayında yayınladığımızdan beridir sürekli kullanmaya devam eden ve hafta dahilinde en az 4 ila 7 defa uygulamaya girmiş ve bir şeyleri tüketmiş olan insanlar kitlesi. Fevkalade güzel nitelikli bir kitle.
Evet.
Bunun içerisinden de %1'lik olan kesim uygulamanın ilave özelliklerini kullanmak için premium özellikler indiriyor. Şuna dikkat ettik abi, bu çok ciddi bir süreç olarak öngördüğümüz mesele oldu. İşte biz mesela 10 liralık reklam yaptığımız zaman 20 tane kullanıcı alıyoruz. 20 tane kullanıcının 2 tanesi bizim kötü sayılar oldu. Doğrudan doğruya onunla çarparak ilerletelim. 100 liralık reklam yapıyoruz. 200 tane kullanıcı geliyor. 200 kullanıcıdan 20 tanesi sadık kullanıcı oluyor. 2 tanesi premium oluyor. Cebimizdeki paraya baktığımızda, müstakbel kazançlarımıza baktığımızda, gelecek dönemki yatırım organizasyonlarımıza baktığımızda gerçekten ne kadarlık yatırım alıp ne kadar para yakarsak yakalım işin iş modelinin ölçek ekonomisinde çok efektif geri bildirimler vermeyeceği öngörülebilir bir hale geldi. Bu öngörü itibariyle dedik ki içeride doğru bir gelir modelini kullanıcılara da doğru değer teklifini sağlayarak nasıl kurgulayabiliriz? Burada da şimdi Further'ın içerisinde abi listelerle bir gelir modeli deniyoruz. Bu listeleri de aktardığımda en net anlaşılabilmesine vesile olabilecek örnek şu sanıyorum ki Spotify'daki listeleri malum abi. Spotify listelerinin bloglar veya YouTube, Vimeo videolarından oluştuğunu ve bunların bir yetkinlikle ilişkilendirildiğini ve bu içerik listesi tamamlandığında da bireylerin rozet veya sertifika alabildiği bir öğrenme yapısı düşün lütfen. İçerideki içerikler dış dünyadan, alaka sitelerden de gelebilir. İçeriye eklenen listeler doğrudan kullanıcıların kendi kontentleri de, kendi içerikleri de olabilir. Ve bunları bir pazar yeri mantığında sattıkları, kurguladıkları bir yapı düşünmek gerekiyor. Geçen gün bir arkadaşıma bu olaydan bahsettiğimde, pazarı bununla deneyeceğiz şimdi dediğimde bana şey yorumlu yapmıştı. Ha, Udemy'nin mikro öğrenme versiyonunu yapacaksınız yani değil mi demişti. Doğru, yani Udemy'nin mikro öğrenme versiyonu denemeye başladığımız bir fasıl olacak şimdi. Haliyle amacımız dış dünyada bağımsız, salınarak ve öğrenme amaçlı gibi görünmeyen bütün içerikleri bir noktada disrupt ederek işte öğrenme aracına çevirdiğimiz ve bunları doğruladığımız bir sistem. Bu listelerin üretenleriyle de gelir paylaşım modelini oluşturduğumuz bu pazar yerine deneme süreci bu ay boyunca devam edecek abi. Biz kendi listelerimizle bir deneyeceğiz. Başka kullanıcılarla deneyeceğiz. Hali hazırdaki içerik üreticilerle deneyeceğiz. Bir de yayıncılarla deneyeceğiz. Hani hakiki büyük olanlar işte Forbes'lar, HBR'lar. Bakalım onların cevapları ve yayın ihtimalleri ne kadar olacak. Şu anda sadece iletişim süreci başlangıcı. Diliyorum geri dönüşleri de hızlı olur. Bununla birlikte Further'a yeni bir gelir modeli eklemeye başladığımız kısım oluyor. Bu işte ölçeğin hakikaten olabileceği bir kısım gibi görünüyor. Eğer ki pazar doğru tepki verirse, kullanıcılar bu işi severlerse bundan sonrası yine keyifli olacak abi Further için diye öngörebiliyorum rahatlıkla. Bunun haricinde abi ay dahilinde olan Tycoon'u geçen ay konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı-hı. Onun üzerine Tycoon tarafında bir de Ty50'nin şeyine dahil oldu. Certifier ekibi. Yuvarlak masasına dahil oldu şimdi. Bayağı hı-hı, Silikon Vadisi'nde tertemiz bir networking süreci başladı. İnsanlarla tanışma süreci başladı. Buradan da çok güzel birkaç tane organizasyon oldu. Oturumumuz öncesinde kısaca bahsetmiştim. Dinleyenlere de kısaca rahatça bahsedeyim. Certifier'la alakalı temel motivasyon ve öngörü, istek daha doğrusu şu. Certifier'in mevcut yatırım turunu Türkiye'de tamamlayalım. Bundan sonraki yatırım turunda işin hakkını alabildiği ve doğrudan odaklandığı pazar olan ABD pazarında bir sonraki turu gerçekleştirme hedefiyle ilerleyelim. Şimdiden doğrudan ABD'deki yatırımcılar funnel'ını açtı. Bayağı bildiğin önden tanışmalar süreçleri, önden organizasyonel olarak işte metriklerin paylaşım süreçlerine başladık. Bu metrik paylaşımlarını biliyorsunuz, biz çok severek gerçekleştirdiğimiz için evet. O tarafta da rahat bir organizasyon gerçekleşiyor ne mutlu ki. Bu da Certifier'in kurumsal anlamdaki güzel gelişmelerinden biri oldu. Ay dahilinde E-Devlet entegrasyonu tamamladı abi Certifier. Bu güzel bir olay oldu. TOBİ Üniversitesi'nin de işbirliğiyle birlikte Türkiye'de uzun zamandır yaparız, yapmayız, yapmamıza ne vesile olacak diye beklediğimiz bir altyapı entegrasyonu E-Devlet meselesi bu ay itibariyle geldi. Artık Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumları, sürekli eğitim merkezleri sertifikasını istiyorsa E-Devlet'te entegre, E-Devlet'te sorgulanabilir hale gelmesini istiyorsa doğrudan bizde çalışabiliyor. Sürecin altyapı organizasyonunu sağlayabiliyoruz. Bu da şık güzel gelişmelerden bir tanesi oldu abi.
Güzel gerçekten.
Haricinde, efendim abi?
Güzel gerçekten, yani bu başka ülkelerde de belki ileride olabilir. Farklı kapılar
aynen. Yani şey çok güzel abi zaten bu ay dahilinde hani onu bir gelişme olarak değil de atılmış bir adım gibi değerlendirmek daha makul. Mesela Avrupa Birliği'nde de 3 aşağı 5 yukarı şimdi benzer bir organizasyon süreci devam ediyor. Swiss adında bir proje yapıyorlar. Swiss'le Avrupa Birliği içerisindeki üye ülkelerin kendi üniversitelerinin online üniversite yapılarını tek bir çatı altına getirdikleri online bir sistem kurguluyorlar. Bütün eğitimler vesaire orada olacak. Böylelikle içlerine de bir tane sertifika rozet entegrasyon altyapısı ihtiyaçları doğdu. Evet. Şimdi ihale açtılar. Biz ihaleye gönderdik teklifi. Bakalım abi ihale sonuçlandığında E-Devlet haricinde bir de Avrupa Birliği tarafında benzeri bir haberle gelebiliriz diye ümit ediyorum.
Güzel gerçekten.
Teşekkürler abi, sağ olasın. Genel hatlarıyla böyle abi gelişmeler şu anda. Metriklerden yine en başına bahsedeyim mi? Nasıl istersin?
Aynen metrikleri de konuşalım sonra olur, asıl konuya girelim istersen.
Olur abi, tabii ki de memnuniyetle. Abi Certifier tarafında geçen ay 886 işbirliği, kurumsal müşteri veya topluluk birlikteliğimiz vardı. Bu ay itibariyle 924'teyiz. 924 farklı kurumla işbirliği içindeyiz. Geçen aydan bu aya %18'lik bir büyümesi var gelirimizin. $6,440 civarındayız. Birkaç tane churn'ümüzü bu ay görmüş olmak bizleri dertlendirdi ve üzdü. Mevsim değişikliği, ay değişikliği, özellikle üniversitelerin veya da doğrudan sürekli eğitim merkezlerinin yönetimlerinin değişikliği. Biz şimdi yenilemeyelim, seneye yeni yönetim geldiğinde hallederiz şeklinde evet, getirdi. Böyle bir gelişme ve değişme oldu. Bu ay içerisinde beklediğimiz funnel'da diliyorum bir sonraki ayki oturumumuzda fevkalade güzel sayılar gelecek. Çünkü Haziran-Temmuz ayları ABD'deki decision maker'ların, bu karar vericilerin öğrenimle alakalı olan şeylerde, enstitülerde, topluluklarda karar verdiği dönem. O sebepten bir sonraki ay daha iyi metrikler gelecek diliyorum. Bununla birlikte abi ay dahilinde toplamda 102 bin farklı kişiye, biricik kişiye belge dağıtmışız. Bu geçen aylardan bu yana takribi 8 binlik bir artış gösterdi. Belge sayılarına artık zaten girmiyoruz. Kaç fazla insana temas edebiliyoruz, buna bakıyoruz orada. Evet. Bu da güzel bir gelişmesi oldu. Further uygulaması tarafında Verified'la bıraktığımız noktada 18.600 aylık kullanıcımız, 1.740 da günlük aktif kullanıcımız vardı. Biz bu aktif kullanıcıları içerideki etkinliklerine göre hesaplıyoruz oradan. İçerik tüketiyorlar mı, bir şey ekliyorlar mı şeklinde. Bu metrikler Further'da bu ay içerisinde neler olacak heyecanlı bir şekilde göreceğiz. Gelir tarafında çok ciddi bir değişiklik oldu abi Verified içerisinde. bütün paketlerimizi yenilediğimiz için, bütün şeyleri farklılaştırdığımız için normalde 880 dolar civarında olan MRR indi geldi şimdi 420'ler civarına. Ve oradan Google Play sağ olsun çok ciddi ahlaksızlık yaptı bize. Şey oluyormuş abi bu arada, buradan ayrıca dinleyenlere de aktarmış olayım. Google Play'deki mobil uygulama aylık aboneliklerinde normalde uygulama hangi kura odaklıysa, hangi kur için çıkarttıysak, ki bizim olayda ABD doları, Amerikan dolarından çıkarıldığında karşılığı olan parite, karşılığı olan kur ne kadar değişirse 2 veya 3 aylık düzende bunu güncelliyorlarmış. Mesela bizim ABD'deki aylık paketimiz 1.99 dolar. Türkiye'de biz bunun fiyatını normalde 8.99 yapmıştık abi. Hı-hı. O fiyat bizden bağımsız bir şekilde 11 TL olmuş. Aa. Politikaları içerisinde de bu olay varmış. Ve 11 TL olduğu zaman, fiyat arttığı zaman abi, kullanıcılara şey gidiyor. Değerli kullanıcılar, hani devam etmek istiyor musunuz yoksa yani iptal ediyoruz.
Çok fena ya.
Diyor. Bir baktık abi, yerle eksen oldu. Yani bir hafta içerisinde 15-20 tanesi çat diye düştü geldi.
Bu yüzden mi yani? Düşüş bu yüzden değil mi?
Aynen öyle abi. Türkiye'deki kullanıcıların neredeyse %70'ini kaybetmiş olduk bu gerekçeyle. Bu çok çok üzücü ve talihsiz bir sahne oldu bizim için. Hani premium'u deneme amacımız şeydi. Gelir elde etmenin ötesinde pazarı doğrulamaktı. Evet, ama premium görmek, gelir görmek de insanı mutlu ediyor.
Tabii evet.
Haliyle fevkalade dertli kederli bir durum oldu. Hemen bunu öğrendikten sonra içeride birkaç tane paket güncellemesi yaptık, kampanya oluşturduk, kullanıcıları geri şey yaptık. Yani %70'lik kaybı %25-26 seviyelerine indirdik de bakalım abi, yani %25 kayıp da var neticede. Anladım. Umuyorum Further'la birlikte, işte arayüz güncellemesiyle birlikte onu daha da kotarabileceğimiz bir şey ay bizlerle olur. Genel hatlarıyla metrikler de böyle abi bizden tarafta.
Çok teşekkürler. Gene açıkça anlattın. Bir şeyi merak ediyorum. Mesela normalde benim bildiğim Apple tarafında, hani App Store tarafında her ülkeye farklı fiyat koyabiliyorsun değil mi?
Aynen, aynen.
Google Play'de o yok mu yani?
Google Play'de de var abi. Bu ilginç olan şey işte. Google Play'de bir tane fiyat çetelesi biz koymuştuk en başında. Evet. 1.99 Amerikan dolarına göre diğer ülkeleri oluştur diyorsun. Ondan sonra da her ülkeyi spesifik olarak girip düzeltebiliyorsun. Biz Türkiye'yi düzelttik. Yani en başından beri zaten Türkiye 2 doların karşılığı 8.99 değil neticede uzun bir süredir. Gidip evet, onu düzeltmiştik. Abi sonrasında işte paket güncellemesi, KDV oranlarındaki değişiklikler, Google bu değişikliği politikası gereği yapabilir meselesi, uyarı mailinin de bizim gidip de hiç kullanmadığımız, ilk kaydolduğumuz IT mailine gelmiş olması neticesinde yerle eksan olduk. Uyarı mailinde sağ olsunlar bu işleme başlamadan bir gün önce göndermişler. Bir gün önce gelince zaten
çok önemli.
Hani biz değişikliği gördükten sonra da arada geçen şey 48 saatlik bir şey oldu. Canları sağ olsun abi, canları sağ olsun. Bu da bize gerçekten hakiki bir ders oldu. Umuyorum benzeri bir sıkıntıyla karşılaşmadan yolumuza devam ederiz.
Umarım, umarım. Evet, yani en azından gelir hani daha çok ölçeklenmeden böyle bir şey yaşamış olmak
aynen,
da deneyim
aynen
olmuş.
Öyle abi. Aynen. Pazar yerine mesela böyle bir şey görmüş olsaydı.
Değil mi? Evet yani.
Ben dertlenir, kederlenirdim hakikaten.
Aynen. Ya pazar yeri işi de hakikaten bambaşka bir boyut. Yani mesela ben de zaten bu Verified'ın eğitim olayı olduğundan beri hep aklımda şey geçiyordu. Yani bir eğitim sağlayan bir organizasyon birliğiyle belki işbirliği bir şey olabilir. Bireylerle de olabilir hakikaten. Denemekte kesin fayda var yani.
Şey çok heyecanlı abi işte. Mesela sıfırdan Globally'nin, işte senin, Levent'in gelip şey yaptığı bir durum. Arkadaşlar SaaS geliştirmek istiyorsanız izlemeniz gereken 3 video, okumanız gereken 5 blog. Bu bir threaddir diye LinkedIn, Twitter'da yayınlarken o thread'i yayınlamak yerine Further'ın da oradan bir linkini alıp alın gidin kaldığınız yerden devam edin. Yani Save Later olayını yapabildiği versiyon. Şimdi bu ayda haline bir de şeyi de hemen getiriyoruz abi tabii ki de. Chrome extension'ını getiriyoruz. Sağdan soldan linkleri de içeriye link şeyiyle listenle süper, birlikte ekleyebil diye. O harika olacak. Onunla birlikte çok güzel olacak abi.
Evet, yönetmesi çok daha kolay olur. Çünkü hani linkleri mobilden eklemek falan daha böyle uğraştırıcı.
O kanser. O
evet, kanser. Aynen yani, hatta böyle marketplace ileride tutarsa bir web arayüzü bile yapılabilir yani yönetmek
aynen,
için. İçeriği yönetmek
aynen
için.
Aynen öyle abi.
Güzel.
Biliyorum.
Aynen, biz de sıfırdan global olarak eğer bu tutarsa marketplace için yani dahil olmak isteriz. Çünkü bizim de çok eğitim tarafını hızlandırmak istiyoruz. Ve yani bu yani Further'da bizim için bir kanal olur. Yani biz zaten ücretsiz koymayı düşünüyoruz. Herhalde opsiyon da olur diye tahmin ediyorum.
Olur abi, olur kesinlikle. Aynen. Yani belgeli olan bir şey bir daha abi, o çok güzel. Ya gerçekten aynen. Udemy'nin mikrosu musunuz sorusunu soran arkadaşa selamlar olsun. Çok doğru bir soruydu. Evet, gerçekten ona dönüyor.
Güzel, güzel. Umarım güzel gelişmeler önümüzdeki ayda duymaya başlarız yavaştan.
Biliyorum abi.
Evet, istersen artık hani bu bölümün asıl konusuna girelim. Globale, pardon yanlış söyledim. O bir sonraki bölümdü. Notlarımda şaşırdım. Bu bölümün konusu fikirden yatırıma giden yol aslında. Hani bir işte girişim fikriniz olmasından sonra işte nasıl ilk müşterileri elde edersin, nasıl ikna edersin. Sonra zaten ekipten biraz bahsetmiştik ilk bölümde. Hani teknik co-founder bulmaktan. Ama şimdi hani biraz da müşteriyi ve sonrasında yatırımcıyı ikna edebilmek ve hani nasıl yolda hani bu finansal desteği de alıp yola devam edebilmeyi aslında konuşmak istiyoruz. İstersen hani burada hani konu başlıklarını biraz konuşmuştuk. İlki şeydi, müşteri taleplerini karşılamak için hani neler yapılabilir? Bu fake it until make it şeyi var, yaklaşımı mesela. Hani onun hakkında sizin deneyiminiz nasıl oldu? Senin düşüncelerin neler? Oradan başlayabiliriz istersen.
Memnuniyetle abi. Yani orada direkt birkaç tane örnekle gitmek istiyorum abi müsaadenle. İlk tabii, kurumsal müşterimiz, sonrasında bizi çok çok geliştiren bir başka yarı kurumsal yani orta ölçekli bir akademi olan müşterimiz örnekleri bu süreçteki en büyük faydalar. Şimdi Certifier'ın bu web uygulamasının hikayesi Ağustos 2018 civarında başladı. Başladıktan sonra biz Aralık ayına kadar aralarda faturalarımızı kestik, belli bir gelir elde ettik, süreç ilerlemeye devam etti. İşte aylık 3.000 sertifika, 7.000 sertifika, 15.000 sertifika dağıtımları başladı. Ama bizim bir kurumsal müşterimiz o dönem içerisinde yoktu. İki önceki oturumda seninle bu seriden bağımsız olan ilk oturumumuzda kısaca bahsetmiştim abi onu. İşte ilk potansiyel müşteriye gittiğimizde Pegasus'a gitmiştik ve Teknoloji ve İnsan Kolejlerine gitmiştik. İkisinde de duvara toslamıştık. Çünkü doğru değer teklifleri mevcut değil, ürünün sunuluş biçimi doğru değil. Bunlarda genel arızalar var. Bizim bunları güncellememiz gerekiyor. Geri döndükten sonra ürünü tekrar ayağa kaldıralım, değiştirelim meselesinde bir önceki bölümde Ceyhun'un dahiliyet sürecini konuşmuş, oradaki yaşadığımız sorunlardan bahsetmiştim. Yani Ağustos 2018'den takribi Mart 2019'a Ceyhun'un gelip de içerideki bir şeylere dahiliyet sağlamaya başladığı fasta kadar ürünle alakalı çok ciddi değişiklikleri ne yazık ki gerçekleştirememiştik. Ama bu dönem içerisinde bir tane kurumsal müşterimizi almıştık. İlk kurumsal müşterimizi o süreç içerisinde Aralık 2018'de almıştık. O aldığım süreci de şöyle gerçekleşti abi. Şimdi burada birkaç tane mesele var aslında, böyle B2B gitmeyi isteyen, yaş ortalaması biraz genç olan, süreçle alakalı hevesli girişimcilerin dikkat etmesi ve kurumsallarla alakalı öngörmesi gereken hadise. Güven ilişkisi dediğimiz kısım abi. Gerçekten güvenin var olmaması ve yeni yetme bir kurumun, yeni yetme bir girişimin bir heyecanla birlikte ortada olması, kurum ne kadar ihtiyaç duysa da, fiyat performans açısından ürün ne kadar iyi olsa da çok efektif ilk andan o satışın tamamlamasına vesile olamayabiliyor. Zaten evet, ortalama hani ticket size, o sepet hacmi ne kadar düşük olsa da Türkiye'de kurumsal satışlar en az 2 aylık bir şeyden, döngüden başladığı için haliyle aynen, kurumların satın alma süreçleri biraz da uzun sürüyor. Yani bizim o dönemki ürünlerin ortalama sepet hacmi takribi 500-600 Türk lirası civarındaydı. Onunla bile kurumsal satış yaparken belli noktalarda sorun yaşanabiliyor. Burada birkaç tane detay var abi. Hani hatırladığım bilgilerle birlikte eklemek istiyorum araya. O da şu, kurumsalların belli departmanlarının belli birimlerine, belli yöneticilere ürünler satılırken o birimlerin belli OPEX'leri olabiliyor. Yani doğrudan operational cost dediğimiz operasyonların devam ettirmesi için gerekli olan masraflar aralığı olabiliyor. Ve bu çetelede OPEX'te yer alan belli meblağ aralıklarına satın alım izni rahatlıkla verilebiliyor. Doğrudan kurum kendi içerisinde tamamdır, bunu alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz şeklinde ilerleyebiliyor. Ve bu süreçlerde o sözleşmeler faslı hızlı atlatılabilirse, rahat götürülebilirse, gerçekten yönetici kurumsal kredi kartına sahipse çıkarıp çat diyor satın alımı yapabiliyor. SaaS'larda da bu olabiliyor. Fevkalade evet, güzel bir olay. Bu bizim ilk kurumsal müşterimizle böyle denk gelmişti. Diya firması sağ olsunlar. Ama organizasyon şöyle oldu abi. İşte Diya bizim platforma geldi sağ olsun, kaydoldular. Biz süreçle alakalı büyük bir heyecan yaşıyoruz. Yani şimdiye kadarki olası müşteri olarak gördüğümüz herkes küçük orta ölçekli akademi, belli bir topluluk, üniversiteden gelen bir şey ama üniversitenin kendisi değil tamamen. İlk defa Diyan'ın kaydolduğunu görünce içerideki eylemlerini yavaş yavaş izlemeye başladık. Ne yapıyorlar, nereden girdiler, ne işlem yapıyorlar vesaire. Bir adıma geldi abi, satın alım adımından bahsediyorum. Biz inanılmaz heyecanlandık. O günü hiç unutmuyorum, kolektifte World Cup programının ikinci yeni başladığı dönemdeydi daha. Aralık 2019'da ilk haftaları. Satın alım gerçekleşti, yanımda Ege vardı. Sevgili Ege'nin omzunu kafasını çürüttüm büyük ihtimalle o satışın heyecanıyla birlikte. O satış gerçekleşmedi abi. İşlem tamamlandı, iziko patladı orada. Neyse satın alım olmadı. Bir daha denendi, bir daha olmadı. Bir daha denendi, bir daha olmadı. Ama ondan sonra benim telefonum çaldı. Benim telefonum sitedeki telefon. Zaten çok beklendiği üzere. Bu arada abi hala ben telefonumu sitede tutmaya devam ediyorum. Çok seviyorum. Mevcut müşterilerin, aynen. Mevcut müşterilerin, potansiyel müşterilerin beni aramasını, doğrudan onlarla konuşmayı, taleplerini dinlemeyi. Bazen şeyler çok güzel oluyor. Bir şey talep ediyorlar mesela. Tabii bunu ivedilikle halledeceğiz. Endişeniz olmasın diyorum. Ben bu arada hani tamam halledeceksiniz ama kimle görüştüm? Hani ne... Yani yetkili misiniz siz diyor. Tabii firma sahibiyim ben. İçiniz olmasın diye. Süreci tamam ediyoruz.
Çok
tamam
güzel diyorlar. Ya.
Çok keyifli oluyor o sebepten. Çoğu zaman da denk geldiklerini şey yapıyorlar. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Şimdiye kadar hiç şey görmedim. Bu ne biçim kurum, bu ne biçim girişim, direkt sahibi açıyor bunun şeklinde bir yaklaşım görmedim. Sahibi değil, doğrudan sürecin çalışanıyız neticede. O sebepten çok çok efektif oluyor. Diya da o gün aradı abi. Aradıktan sonra şey konuşması geçti. İşte biz satın alımı yapacaktık, böyle bir kurumsunuz, böylesiniz. Tabii dedim ben de oradan yardımcı olayım. Hemen EasyCon'un altyapısında sanıyorum teknik bir sıkıntı var. Biz meseleyi çözmek adına doğrudan size hesabınızı açalım, siz kullanmaya başlayın. Memnuniyetinizle birlikte ilerletiriz. Aman aman şeklinde ilerliyor. Tabii o zaman öyle ilerleyelim dediler. Kapattılar. Abi kapatmalarından 5 dakika sonra Diyan'ın sevgi genel müdürü aradı. Şey rica etti. Arda Bey dedi ben sizinle birebir konuşmak istiyorum şimdi dedi. Tabii dedim Seva Bey buyurun yani güzelce konuşalım. Dedi ki Arda Bey ne yapıyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Ve ne zamana kadar bu işi yapacaksınız? Çünkü bizim içeriye koyduğumuz şeyler evet şirketimizin var olması için temelden gerekli ve değerli şeyler değiller. Ancak biz sizlerle işbirliği yaptıktan 3 gün sonra siz bu işi kapatırsanız bizim bu işi birlikte yapmamızın hiçbir değeri ve hiçbir anlamı yok. Biz neticede sizle işbirliği yaptığımız zaman sizi uçuracağız gibi bir şey demiyoruz. Yani bizim referansımızda çok güzel yerlere gelebilirsiniz belki. Biz de sizlerin desteğiyle birlikte çok çok mutlu hissederiz belki. Ama mühim olan yarın da burada mısınız şeklinde değerlendirdi. Dedim ki Suya Bey eğer ki biz burada yarın olmasak bile biz doğrudan doğruya şöyle hareket edelim. Sizin içeride ürettiğiniz bütün belgeleri, bütün bilgileri biz haftalık olarak yedekleyelim, sizlerle paylaşalım. Yarın bir gün biz burada olmasak da sizin belgeleriniz, içeride ürettiğiniz her şey sizlerle olsun dedim. O da dedi ki tamamdır şu anda büyük bir gönül rahatlığı oluştu, büyük bir güzel rahatlama oluştu. Teşekkür ediyorum destek için. Kapattık. Burada abi takribi 4 ay boyunca bir şey yaptık. Her hafta böyle gelen birkaç müşterimiz daha oldu. Bütün belgelerini PDF indiriyoruz, zipliyoruz, mailliyoruz. PDF indiriyoruz, zipliyoruz. 4 ay sonra tabii sevgili Ceyhun'da aileyetiyle, teknik ekibin kurgulanmasıyla birlikte işler daha güzel yere geldi. Bunu otomasyona bağladık. Ama şu çok değerli oldu abi. İlk kurumsal satışlarda mesela bu örneklerden bir tanesi. Bir başkası bir entegrasyon faslı. İşte biz Zoom'la entegre değildik 2019'un son çeyreğine kadar. Zoom entegrasyonunu Zapier altyapısıyla gerçekleştiriyorduk. Zapier de üçüncü parti aracı bir uygulama. Yani iki farklı uygulama birbiriyle entegre olabilsin diye kurgulanan bir nokta. Zoom'la da entegre olabilmek için pazar yerine girebilmek gerekiyor Zoom'u. O da çok uzun bir süreç olarak değerlendiriliyor. Bizim o dönem içerisinde iki farklı akademi müşterimiz oldu. İkisine de Zoom'la entegre olduğumuzu, Zoom'la olan entegrasyonumuzun Zapier'li olduğunu söylemeyerek aktardı. Bunu böyle aktarmamızla birlikte çalışmaya başladık. Şimdi Zapier'in aracı kurum olduğu çok belli abi. Çünkü gönderimlerde belli bir onlara şey talimatı gidiyor işte. Zapier'e talep geldi. Zapier onayla devam etti gibi. Biz araya bir konfirmasyon maili koymuştuk. Onlara da gidiyor mesela. Abi bu bir oldu, iki oldu. Ondan sonra bizi aradılar. Ya dediler biz Zapier'in sitesine baktık. Yani bu Zoom'a entegre olmanıza vesile olan bir sistem sanıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Siz Zapier'e para ödüyor musunuz dediler. Dedik yok yani sizin mevcut volümünüzden kaynaklı, gönderim sıklığınızdan kaynaklı. Zapier'in şu an ücretsiz paketinde devam ediyoruz. Anladık çünkü biz böylesi bir entegrasyon süreci olmasa da gönderimlerimizi yapabiliriz. Kendinizi bu kadar kasmayın ve gerilmeyin. Gel gelelim Zapier'in kullanımıyla alakalı para ödüyorsanız da bunu lütfen haberdar edin, ona göre ilerletelim süreci dediler. Abi şeker gibi insanlara denk geliyoruz. İnanılmaz güzel. O sebepten şeye dertleniyorum. Yani biz işte fake it until you make it olayını yapıyoruz düzenli olarak. İşte bunu yapıyoruz, buradan devam ediyoruz, bu özelliğimiz var veya bu özelliği bugün getirdik, yarın canlıya alıyoruz diyoruz da karşı tarafta da bir sempati ve insancılık durumu mevcut. Sağ olsunlar sürekli olarak halden anlıyorlar. Meseleyi aktardıkça destek veriyorlar. Orada sanıyorum abi işin böyle niş görünmesine vesile olabilecek temel meselelerden bir tanesi şu. Müşteri, potansiyel müşteri içeriye geldiğinde olası bir çıkış kapısını, güvenli bir çıkış kapısını müşteriye gösterebilmek. Yani evet, benle bir şey kaybetmeyeceksin, endişe etme. İçeriye yaptığın her dilem yatırım sana bir, yani bir koyduysan bir şeklinde geri döner en kötü. Garantisini verebilme hadisesi. İkincisi, şeffaflık güzel bir destek veriyor ama şeffaflığı adammışlıkla birlikte götürünce, iş böyle devam edecek diye götürünce fevkalade güzel geri dönüşü oluyor herhalde. Çünkü aynen, abi bugüne kadar dediğim gibi yani bu ürüne sahibiz, bu entegrasyona sahibiz, buradan böyle devam ediyoruz dediğimiz herhangi bir nokta hiçbir şekilde patlamadı. Tam tersine bu iki örnekte de olduğu gibi çok samimi bir şekilde, büyük kurumsal da olsa, orta ölçekli bir işte şey de olsa, işletme de olsa doğrudan samimiyetle dile getirdiler meseleyi. Tek mesele abi yolculuk içerisinde bu bir defa oldu. Ne kurumun adını vereceğim ne de doğrudan doğruya referansın adını vereceğim. Bir potansiyel müşteriyle görüşmeye gittik. Potansiyel müşteri görüşmesinde işte ben süreci anlatıyorum, nasıl birlikte çalışabileceğimizi anlatıyorum. O sevgili potansiyel müşterimiz dedi ki ah harika, peki kimlerle çalıştınız şimdiye kadar, neler var dedi. Ben 3-4 tane müşterimi sıraladım. Baktım gözlerde tam bir tatmin olma durumu yok. Onların sektörden emin olduğum ve işte net bir şekilde duyarsa çalışacağımızı bildiğim bir başka firma var. Dedim bununla da çalışıyoruz. Aa harika dedi, mükemmel bir olay dedi. Ben o zaman o tarafla da konuşayım, sizlerin sürecini netleştirelim, oradan ilerleyelim dedi. Abi artık geri dönüş yok, elden bir şey gelmez. Tamam dedim, memnuniyetle nasıl dilerseniz. Orada insanların bir dirhem bu tür konulara üşenmelerine güvenerek hareket ettim. Ne mutlu ki sürecin organizasyonu şöyle bir güzellikte oldu abi. Bu arama gerçekleşti. Yani bu potansiyel müşterimizin bizim o dönemde olmayan referansımızın araması takribi bir ay sonra gerçekleşti. Ama aradaki bir aylık süreç içerisinde bizim bahsetmiş olduğumuz referansla çok hızlı ilerlediğimiz için satış olmasa da aradığı kişi, evet biliyoruz, çok seviyoruz, işleri iyi gidiyor onlarla, daha entegrasyonumuzu devam ettiriyoruz diyebilirler. Çok iyi risk alındı ama talih bizim yanımızdaydı. Evet, İhtiyaçlar temiz bir şekilde ortaya çıktı.
Fake it until make it'in dibi olmuş yani.
Aynen öyle abi. O bari şey oldu, dolandırıcıya varacak bir nokta oldu. Neticede zaman çizgisi sayesinde, zamanı bükerek süreci iyi organize edebildik. Ama neticede çok çok iyi faydası oldu. Daima faydası oldu. Çünkü bizim de yapacaklarımız arasında koymamıza vesile oldu bütün şeyleri, geliştirmeleri. Bu müşterilerimize konuştuğumuz başlıklar.
Süper. Peki ben şeyi merak ettim mesela, o ilk istenen özellik aslında hakikaten önemli bir özellik. Yani hani bunları bir şekilde ben elde edebilecek miyim? Hani mesela backuplara ulaşabiliyorlar mı şu an? Otomatik olarak aynen, o özellik var değil mi? Evet.
Şu an istedikleri gibi, istedikleri kadar ulaşabiliyorlar. Mesela süper, şey oldu abi, çok özür diliyorum yine böleceğim. Böyle şey, çenem düşmesi dertli olan meselelerden bir tanesi. Daha 2 hafta öncesinde abi, süreç tamamlandıktan sonra adını söyleyeyim, Türkiye'de global firmalardan bir tanesiyle bir araya geldik, tam konuşmamızı yapıyoruz, işte çok net bir süreç var, ne yapacağımız 3 aşağı 5 yukarı belli. Bize şeyi sordular bu arada, biz belge doğrulama sayfamızda dediler, ben şey dedim, tabii ki de sizin logolarınız olacak ve bizimki olmayacak, çünkü neticede size ayıracağımız bir servis ve sunumu doğrudan dedim. Aa, sizin tabii kurumsal tecrübeniz var, doğru dediler. Alışmışsınız artık kurumsallara dediler. Bu girişimi bizde çok sık yaşanmıştı. İlk 1,5-2 ay abi, her çalıştığı şey, ilk 1,5-2 sene her çalıştığımız kurumsalda ya işte indirsek nasıl olur, şunu kullanmasak nasıl olur, sizin adınız görünmese nasıl olur? Olur, elden bir şey gelmiyor. Çünkü neticede gerçekten onların kendi kullanıcılarına sunacakları bir ürün. Bizim meselemizin o kişilerle olması gerekiyor. Bir de abi pazarlamada word of mouth şeyden çalışıyor. Yani kurumsalın o ürünü kullandığını altında yazmayla değil, o ürünün satın alım sürecini destekleyen ilgili yöneticinin kendi biriminden başka bir iş arkadaşıyla, meslektaşıyla bu ürünü paylaşmasıyla oluyor ve süreç çok daha hızlı ilerliyor. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Diliyorum ki öyle olmaya da devam eder bundan
evet,
sonra.
Evet, yani orada tabii şey fark var. Mesela enterprise'da bu dediğin doğru ama aynen, mesela B2C'de o logoyu koyman, kendi yok, logonu koyman Mesela further'da onu koyman illaki her zaman işe yarar yani.
Aynen öyle abi. Aynen öyle. Kesinlikle orada kaldırmayız. Orada olmaz.
Değil mi? Aynen. Süper. Güzel gerçekten. Yani bu bence şey açısından da önemli. Yani teknik, özellikle teknik ortak daha ileriki bir süreçte katıldığı için hani öyle her şeyi hemen yapamıyorsun. İşte Zapier kullanmışsınız, gayet mantıklı.
Aynen.
Hani, çünkü mesela işte Zapier'in zaten amacı o yani. Teknik iş gücün yeterli değilse bazı otomasyonları ben senin için yaparım diyor. Ya da işte hani bazı yerlerde manuel iş yapıyorsun, mecburen tüm PDF'leri indir, ziple gönder yani. Hani o şey iyice otomatize olana kadar en azından biz bunu yapamayız, böyle bir özelliğimiz yok demektense tamam biz onu yaparız bir şekilde deyip hani müşteriyi memnun etmek o açıdan çok daha önemli. Özellikle ilk müşterileri edinirken hani aynen. Onlardan gelen geri bildirimler de çok önemli oluyor. Yani mesela o telefonu alabilmek önemli yani.
Yani neticede ürünün ilk versiyonuna ilk baktığımız dönemlerde şeyi hatırlıyorum. Yani ne kadar güzel bir ürün oldu. Bunu kullanmayan da saftır vallahi dediğimizi hatırlıyorum. Ve şu anda tekrar ürüne bakıyorum. İlk ürünle hiçbir alakası olmadı. Genel konsept itibariyle aynı ama içindeki özellikler, arayüz, kullanıcı deneyimi her şey bambaşka. Ve bunların hepsinin değişmesine vesile olan şey müşteriler. Ve müşterilerin o geri bildirimleri olmasa ürün ilk gününde seyretmeye devam edecek. O sebepten makul olanları doğru filtreleyip doğru yerleştirme sekansını oluşturunca ürüne efektif ve gelişmiş ve kullanılabilir bir ürün çıkıyor gerçekten. Katılıyorum bu sonuna kadar. Aynen.
Bu şeyle ilgili de çok kısa bir komik bir şey vardı. Onu anlatmak istiyorum. Evet. Bu senin hani kendi telefon numaranı koymanla ilgili. The Office diye bir dizi var. Belki biliyorsundur. Onlarda bir sahne var. Şimdi bunların küçük bir şirketi var ve işte büyük bir kuruma gidiyorlar. Onun satın alma yöneticisini ikna etmeye çalışıyorlar falan. İşte adam diyor ben hani niye sizi alayım falan diyor. Hani rakibiniz daha büyük şirket falan. İşte o sırada o kurucu ortaklardan birisi işte ya da diyelim ki yetkilisi diyeyim o startup'ın işte şey arıyor. Rakibin support center'ını arıyor. İşte böyle telesekreter çıkıyor. 1'e basıyor, 3'e basıyor, bilmem kaça basıyor falan. Hani bekliyor da bekliyor böyle. Sonra da diyor ki işte bu benim telefon numaram. Ben buranın kurucusuyum. İstediğiniz zaman beni arayın. Ben uyumam diyor. Hani böyle geceleri bile arayabilirsiniz. Öyle olunca ikna alıyor satın almayı. Hani onun gibi bir şey olmuş seninki de hakikaten.
Tam olarak gerçekten. Öyle abi. Ya şu an abi şey var. Silikon Vadisi'ndeki en büyük rakip bizim Accredible. En son geçen oturumda bahsetmiştim. 7.4 milyon dolar yatırım aldı şimdi onunla.
Evet.
Fevkalade güzel devam ediyorlar. Abi daha geçen hafta çarşamba günü bize bir tane mail geldi. San Francisco'da bir tane şey dergi sanıyorum ki. Bir şey blog article şeye kaleme almak istiyorlar. Hı-hı. Kaleme almak istedikleri article'ın olası başlığında şey olarak atmışlar. Certifier Beats Accredible diye atmışlar. Yo, bununla alakalı olarak sizlerle oturabilir miyiz? Bir basınla şeyi gerçekleştirelim, duyurusu gerçekleştirelim. Tabii burada işte paralı bir pazarlama hı-hı organizasyonu altyapısı var. Ama evet, bu düşünceye geçmelerine vesile olan şey şu anda işte geçen ay da bahsetmiştim. Yani TrustRadius'ta, G2'da bütün karşılaştırma platformlarında alternatifin çok üstündeyiz. Ve üstünde olmamızın bir numaralı sebebi tam olarak bu dediğin abi. Support mükemmel işliyor. Soruyoruz cevap geliyor. Soruyoruz cevap geliyor. Satış sürecinde de aynısı. Müşteri tutundurma sürecinde de aynısı. Bunu daima devam ettirmemiz gerekiyor gerçekten.
Evet evet. Yani özellikle bu ilk zamanlarda hani kurucu ortakların support'a direkt bakması da bence çok etkili oluyor. Kesinlikle. Ya da hani support ekibini büyütürken de hani buna çok önem vermek önemli. Mesela Opsgenie'yi biliyorsundur. Yüksek bir değerlemeyle Atlassian'a satıldı. Orada da Berkay abinin öyle bir söylemi vardı. Yani işte ilk birkaç yıl hatırlamıyorum da yani birkaç yıl, 2-3 yıl belki de support'la ben direkt ilgilendim diyordu yani. Hani böyle şey bir şey değil support, öyle aman ya işte birini alalım. Yapsın. Öyle bir şey değil kesinlikle yani. Direkt o etkiliyor. Yani support'tan satın alma bile yapılabiliyor sonuçta. Ben yaptım yani. İndirim istedim, verdiler, aldım
aynen,
mesela.
Aynen öyle abi.
Oluyor direkt yani.
Dilersen abi bu mesele değerli bir mesele. Bir başka oturumda ben sevgili Ege'yi davet edeyim bizim ekipten.
Tamam.
Ege ile birlikte bizim hem satış hem de support süreçleri Certifier özelinde konuşuruz uzun uza diye. Ege'nin öyle anlık ziyaretçileri işte getirdiği, aldığı inisiyatiflerle mükemmel dönüşüm yaptığı, gideni kapısından çevirip geri getirdiği çok fazla olay yaşandı böyle. Mükemmel derecede keyifli bir şey yapıyor. İş yürütüyor içeride gerçekten. Onun emeklerine tamam, hürmet. Onunla da konuşuruz bence abi. Mesele uzun uzun diye.
Önümüzdeki bölümlerden birinde o zaman Ege'yi konuk alalım. Konuşalım. Bu hani hem satış öncesi hem satış sonrası support gerçekten çok önemli. Bayağı da bir zaman doldurmuşuz. İstersen ben hızlanayım. Konuyu açıyor. Ben de yani aradan girmek istedim bazı konularda. Şimdi bir de müşterileri ikna etmeyi konuştuk. Hani ilk aşamada bunlar gerçekten çok zor olabiliyor. Belki 30 tane müşteriye gidiyorsun, biri kabul ediyor falan ama kesinlikle. Bir daha ama biri kabul ettikten sonra onun referansıyla belki 5'te 1'e, 30'da 1'den 5'te 1'e yükseliyor performansın. Sonra 3'te 1'e falan bir süre sonra sana gelmeye başlıyorlar. Zaten hani bu şekilde çark dönüyor. Ama yani yatırımcıda da durum benzer, hatta daha zor da olabiliyor duruma göre. Sizin yatırımcıda, yatırımcı tarafındaki deneyimimiz nasıl oldu ve yine Ceyhun'un teknik ortağın dahil olmasının orada kritik bir rolü oldu sanırım. O deneyimini de dinlemek isteriz.
Tabii ki de abi. Ya orada en temel mesele şuydu abi. Şimdi bizim 3. turdayız. İlk 2 tur açısından konuşmak gerekiyor. Şimdi müşteriler tarafında dediğin gibi işte yüzlerceye git, binlerceye git istersen. Satın alma süreci hazır değilse, ürün hazır değilse olmuyor bu mesele. Yatırımcı ilişkilerinde de 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de mesele aynı. Ürün yatırımcı için hazır değilse, işte yatırımcının üründe baktığı meseleler hazır değilse neticede olabilecek bir hadise değil. Bizim ilk yatırım sürecinde talihimiz şu yönden çok yüksekti. O dönemde çok fazla başka yatırımcıyla görüşmedik. İlk günden beri 3 veya 5 tane farklı alternatifimiz vardı. Bir tanesi Tarven'di ve Tarven'le bu kadar yakın olmamıza vesile olan şey, onu ilk yayınımızda bahsettim sanıyorum. Ağustos 2018'de biz sosyal medya hesaplarımızı açıp Certifier hayatta ve hayatını bundan sonra böyle bir işte şeyle markayla böyle bir değerle devam edecek diye duyurduğumuzda Tarven ekibi ertesi gün mail attı. Yani konuşalım mı, tanışalım mı, görüşelim mi diye. Ve Tarven ekibiyle ilk tanışmamız neticesinde ben o dönemde işte ABD'deydim. İlk tanışma dönemiyle birlikte düzenli olarak güncellemenin birbirinden haberdar olma süreci yaşandı. Burada bir tane parantez var. Ne o abi? Tarven ekibiyle biz daha önceden bir tur yatırım kurulu görüşmesi gerçekleştirdik. Orada mesele kabul olmadı. Yani orada direkt yatırım kararı alınmadı. Ondan sonra süreç daima devam etti. Ve bu aslında takribi nereden baksan abi bir 9,5 ay kadar sürdü. Yani bize ne olur yatırım yapın, yok yatırım yapmayacağız şimdi şeklinde değil. Yatırıma bu ekip hazır mı değil mi? Hazır mı değil mi? Hazır mı değil mi diye gittiğimiz fasıl. Sürekli metrik güncellemesi. Güncel müşteriler, kaç kişi gitti, kaç kişi geldi, nereye attık, nereye verdik, neler yapacağız meselesi. Ve Ceyhun'un bu süreç içerisindeki mesela dahiliyeti, teknik ekipte o dönemde Kaya'nın olması, yatırımın alındığı aylarda Anıl'ın gelmesi ve teknik ekibin 3 kişi olması ilk yatırımın da tamamlanmasında inanılmaz derece etkili oldu abi. Yani gerçekten belli başlı tamamlanması gereken şeyler vardı. İşte iyi doğru bir kurumsal müşteri içeride gibi görünüyor mu? Veya içeriye alabilecek ürün var mı? Bu ürünü pazarlayabilecek bir yol haritaları var mı? Ekibin olmasına gerek yok. Yol haritası var mı? Teknik bir ekip var mı? Sağ sürünün ayağa kalkıyor mu? Bunların tamamlandığını görmeye başlayınca tamamdır artık yatırımın zamanı geldi şeklinde kurgulandı. Bir de şu çok değerli abi, bence sadece küçük bir parantezlik değil, çok net bir başlık. Yani kurumsal bir yatırımcı aldığı zaman herhangi bir girişimcinin şeyin farkında olması gerekiyor. O çok değerli. Bu sadece bir turluk bir yatırım değil. Kurumsal yatırımcı ömürlük, yolun sonuna kadar gidecek. Yolun sonu dediğim şey yatırımcı tarafında seriler öncesidir. Kendine dikkat et der, çıkışını yapar ama oraya kadar götürür. Veya da yolun sonuna kadar seninle birlikte koşar ama kurumsal yatırımcı ilk gün geldiği haliyle selamlar deyip ayrılan biri değil neticede. Tarven ekibi de sağ olsun. Öyle kurguladı süreci ve ilk yatırımdan sonra ikinci yatırıma giden süreçte işte Tekvan'ın dahiliyeti ve Lima'nın dahiliyeti süreci. Mesela Lima için şey çok değerliydi abi. Verified ürününün çıkabilmesi meselesi çok değerliydi. Bu ürün ne? Bu ürün ne iş yapacak? Bu ürün nasıl çıkacak şeklinde. Biz Temmuz 2020'de bu yatırımı alırken bütün anketler, bütün gelir modelleri, bütün içine koyacağımız şeyler yani prototipleriyle birlikte büyük oranda hazırdı. Ve ne yapacağımız meselesini konuşmuş haldeydik ki yatırımcı da teknik anlamda nasıl kabiliyetlere sahip bu ekip bunu görebilmeyi istiyordu. Sağ olsunlar Lima ekibi, Ahmet Beyler, Volkan Hocam yani sürece o nezaketle yaklaşırlarken bu teknik due diligence'ı da gözlemlerle birlikte gerçekleştirdiler. Bu aşamada teknik due diligence zaten bu şeyde oluyor, seviyede oluyor. Ama işte ürünün var mı, çalışıyor mu, çalışması insanlara bir fayda sağlıyor mu meselesini tartışmak değerli. Haliyle abi yatırıma giden yolculukta da o fikir ürün, ürün çarkları döndürüyorsa tamamdır. Bunun suyunu vermeye devam edebiliriz şeklinde değerlendiriliyor herhalde. Orayı da böyle kısaca anlatmak gerekirse böyle oldu diyebilirim abi.
Evet, özellikle kuruluş aşaması. Hani seed, işte pre-seed, işte de pre-A series gibi hani daha böyle belki müşteri kitlesinin çok gelişmediği, ürünün daha yeni yeni ortaya çıktığı aşamalarda özellikle hani ürüne yönelik ve roadmap'e yönelik bir şeyler göstermek çok önemli. Hani sadece fikir artık para etmiyor yani, çünkü fikir her yerde var. Dolayısıyla illaki bir şeyi ayağa kaldırmak gerekiyor ilk yatırımı bile alabilmek için.
Aynen öyle. Ya fikirde bir de şey de var abi. İşte sen no-code aşıyor birisin. Ben no-code'u seviyorum. Ya no-code dediğimiz bir olay şey nedir onun adı? Artık fikrin ürün prototipini görmemize rahatlıkla vesile olabilecek bir altyapı. O sebepten yani fikrine bu kadar değer veriyorsan, işini bu kadar yapmak istiyorsan bir şeyler çıkar gel daha. Yani onun üzerine
aynen öyle.
Bir yaklaşım oluyor yani genel hatlarıyla gerçekten.
Aynen öyle. Ve son konumuz da şeydi. Yatırım alma tarafı var. Bir de işte destekler oluyor devletin ya da işte Avrupa Birliği'nin farklı kurumların sağladığı işte karşılıksız ya da karşılıklı destekler ve hibeler olabiliyor. Hani bunları almaya yönelik sizin ne gibi girişimleriniz oldu? İşte COSGAP programında varsınız yani bildiğim kadarıyla. Bunun dışında hani nelerden faydalandınız?
Şöyle abi, konum uzmanı olmadığım ve vakti bir hayli güzel kullandığımız için çok kısa, biz neler aldık şimdiye kadar ve nasıl aldık onlardan bahsedeyim. Onun üzerine herhangi bir soru olursa memnuniyetle ben şey yaparım. Bu videonun altında cevaplamaya devam ederim onları da.
Tamam.
İlk hibe niteliğinde almış olduğumuz destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan geldi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'yla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nı birlikte yaptığı SDGIA diye bir tane şey var. Impact Accelerator'ı var abi, Accelerator var. Oradan gelmişti. Bu proje bazlı olan çalışmalar Türkiye'de çok fazlalar abi. Özellikle Impact Hub'ın dahil olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ekibini lanse ettiği veya AB ilan gibi sitelerde doğrudan doğruya duyurulan çok fazla yer var. Belli başlı non-profit veya for-profit hiç önemli değil. Girişimlerin veya sosyal toplulukların yapmaya çalıştığı şeyler için belli amaçlar dahilinde bu destekler veriliyor. Bizim süper. O almış olduğumuz destek Gaziantep'te geçici koruma altında olan mültecilerin eğitim süreçlerindeki eğitim pasaport ve belgelerini oluşturabilmek maksadıyla almış olduğumuz bir destekti. Biz orada bir ürün yaptık. Şey, Fransız bir ekip vardı, Gravity diye, onlarla ortaklaşa yaptık. Bunu işte Gaziantep'te 3 farklı yerde kurguladık, yaptık. Takribi 600 kişinin dahil olduğu bir projeydi bu. Onun da impact assessment'ını, bu etki çıktılarını bir başka ekip, Mark Labs diye ABD'den gerçekleştirdi. Raporlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bunu yayınladı. Tertemiz bir organizasyon oldu. Bunun gibi birkaç tane daha proje şu an alttan devam ediyor buna benzer. Ama böyle SİBE desteği olabiliyor. Bunun haricinde memlekette yerel olarak alınabilecek zaten en temelde şey var. Bugünler çok konuşuluyor, çok hoşuma gidiyor sebepten. Genç girişimci destek programı. 19-27 yaş aralığı olması gerekiyor sanıyorum. İşte gençlerin daha önceden sigortalı değillerse KDV ve Bağkur ödemesi muafiyetini sağladıkları, Bağkur evet. tarafında 1 yıl, KDV tarafında 5 yıllık bir destek. Ondan ben şahsi olarak yararlandım. Ağustos 2018'de ilk başladığımızda şahıs şirketi kurmuştum ben. Şahıs şirketini kurduktan sonra 6 ay boyunca Bağkur'u ödedim, vergiyi ödedim. 7. ayda bu programı öğrendim. Gittim kuruma başvurdum. Geriye dönük ödeme istedim. Aldım. Çok mutluyum
halinde. Süper. Güzel.
Abi, gerçekten devlet banka hesabıma havale yaptı. Fevkalade güzel bir hissiyat yani. Ama bu da yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Çok da rahat bu arada abi. Sadece SGK'ya gidip ben bundan yararlanmak istiyorum deyip şirket kuruluş bilgileri, bir de nüfus cüzdanı yetiyor. Şu anda belki güncelleme olmuştur. Bilmiyorum ama evet, çok çok
30 yaş altı içindi galiba. Aynen. Doğru, 30 yaş altı için doğru. Böyle bir şey var. Aynen.
Harika bir olay yani gerçekten. Çünkü takribi bir 75 bin lira civarında ilk yıl için tasarruf sağlıyor neticede abi. O da ciddi bir tasarruf yani. hayat suyu anlamına geliyor meblağ ilk dönemlerinde girişim bazılarında. Bunun haricinde abi Certifier içerisinde iki farklı destek daha aldık. COSGAP tarafında nitelikli eleman istihdam desteğini aldık. Bu bir yıllık en fazla 2 çalışan için en fazla 200 bin liralık olan bir destek. Bunun için COSGAP'e başvuruluyor. Şirketin belli ciroların üstünde olmaması gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla 5 milyon lira bu arada. Çünkü COSGAP tarafı küçük ve orta ölçekli işletmeler için gidiyor. Eğer ki böyle bir durum varsa o dönemi itibariyle üniversiteden mezun olmuş yeni birini istihdam ettiğinde şirket doğrudan doğruya çalışana ödenmiş olan net ücretin %60'ı ile %80'i arasında geri iadeyi 3 aylık olarak yapabiliyor hibe niteliğinde. Bu oranda şeye göre değişiyor bu arada abi. Üniversite mezunu olması temel şart. Kadın erkek olması durumu, daha önceden istihdam edilmiş olup olmaması meseleleri, fırsat eşitliğini doğru organize etmek açısından yüzdelik olarak değişiyor. Güzel. Son olarak da Ticaret Bakanlığı tarafında iki farklı program var. Şu an aktif kullandığımız mobil uygulama geliştirme destek programı olarak geçiyor.
Abi böyle bir şey var mıymış?
Süper. İnanılmaz bir program abi. Senelik olarak 250 bin dolara kadar hibe desteği sağlıyor. Hibe desteğinin içerisinde birden fazla kalem var abi. Uygulamanın çıkarılması ve geliştirilmesi, uygulamanın pazarlaması, teknik danışmanlık alınması, pazarlama danışmanlığı alınması, lisansların satın alınması gibi bütün işlemler. Organizasyon da şöyle işliyor. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili başvuru dokümanları var. Diyorsunuz ki işte şey, biz bir uygulama yapacağız, mobil uygulama. Bunu yurt dışına yapacağız. Bu uygulamanın yapılması için gerekli olan lisanslar bunlar. İşte istihdam edeceğimiz arkadaş sayısı budur. Bu arkadaşları şu kadar maaşla istihdam edeceğiz. Bu proje böyle çıkacak ve bunun için öngördüğümüz bütçe bu kadar. İşte en az 6 ay, en fazla 12 aylık bir şey, proje doğrudan bakanlığa gönderiliyor. Ön onay sonrasında harcamaları şirket yapıyor. Süreç tamamlandığında şirketi iade geliyor süreç. Şimdi biz iade beklediğimiz kısımdayız. Hibe destek kısmındayız. Bu harika bir olay. Son olarak da abi Ticaret Bakanlığı'na ikinci kısım, şimdi ona başvuracağız. Bu da reklam ve görünürlük desteği dediğimiz, genel olarak işletmelerin desteklenmesine vesile olan daha büyük bir programın alt başlığı. Teknik adı yüksek ihtimalle farklı, o sebepten konuyu bilenler mağazı görsünler cehaletim lütfen. Burada da abi alt başlıklardan bir tanesi reklam ve görünürlük desteği %60 oranında. Bir yıl için yanılmıyorsam 50 bin dolara kadar şey desteği veriyorlar. Reklam Google Ads üzerinden, Facebook Ads üzerinden yapıldığında, reklam yapıldıktan sonra bir yıl geriye dönük %60'ın hibe desteği olarak talebi gerçekleştirilebiliyor. Biz bunları şu anda bu sonuncusu haricinde gerçekleştirdik. Bu sonuncuyu da bu ay dahilinde başvuruyla birlikte gerçekleştireceğiz.
Süper. Bu sonuncu herhalde şey, yurt dışına yapılan reklam harcamaları değil mi?
Aynen evet. Öyle. Aynen. Ticaret Bakanlığı tarafında genelde yurt dışı tarafına yapılan harcamalara odaklanıyorlar.
Güzel, güzel. Gerçekten güzel. Mesela bu mobil uygulama geliştirme destek programını bilmiyordum. Bireysel abi. Geliştiriciler için de varsa böyle bir şey bayağı güzel olur hakikaten.
Olabilir. Ben limited ve anonim zorunluluğu gibi hatırlıyorum abi. Ama yani bu dönemde limited şirket açmak hani şeyi haricinde, stopajı haricinde
çok da bir şey fark etmiyor. Evet.
Aynen, yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Çok cüzi bir sermayeyle çok yüksek bir hibe desteği edinimi sağlanabilir diye düşünüyorum. Yapılabilir. Aynen.
Görkem'e söyleyeyim, bizim diğer seri sıfırdan mobil uygulama geçme. Görkem hani kendi başına şahıs şirketi olarak geliştiriyor. Belki limitede geçip böyle bir şeye başvurabilir. Güzel.
Bence olarak. Denenebilir abi. Denenebilir. Olmadı zaten sürecin ajans niteliğinde destekleyen firmaları var. Hı-hı. Onların aracı olduğu kurumlarla birlikte gerçekleştirilebilecek projeler neticede. Bence aynen. Her türlü yapılabilir abi. Çok güzel destekler bunlar çünkü.
Aynen. Peki bu arada siz nasıl yapıyorsunuz başvuru? Kendiniz mi yoksa bir yerden destek alıyor musunuz?
Bir danışmanlık gibi? Aldığımız firma var abi süreçle alakalı olarak. Onlar sağ olsunlar sürekli olarak süreci ilerletiyorlar. Bu arada abi o işte danışmanlık alınan firmalarla alakalı genel önyargı da varsa aslında genelde süreç şeyle işliyor. Çok cüzi başvurularda çok cüzi başvuru ücreti oluyor. Ama başvuru sonrasında ya büyük olanlarda hibe geldikten sonra %1-3 gibisinden hani bir komisyonlu anlaşma gerçekleşiyor. Zaten evet. Edinilmemiş yüksek meblağın vaat edilmesi gibisinden bir durum oluyor sadece.
Yani evet.
Gelmeden olmuyor neticede. O sebepten bence yönetilebilir de bir süreç gibi düşünüyorum.
Güzel, güzel aynen. Çok teşekkürler Arda. Bayağı bir saati doldurduk yani.
Umarım oldu abi.
Senin takvimini şey yapmamışsınız, taşırmamışsınızdır.
Yok abi.
Çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki bölümde ne oluyor? Şimdi Temmuz'un başında görüşmek üzere. Belki Ege ile yaparız ya da onu konuşuruz zaten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
Kendine dikkat et abi lütfen. Görüşmek dileğiyle. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Aynen. Sorularınız olursa da Arda'nın dediği gibi yorum yazabilirsiniz. Oradan Arda da cevaplamaya çalışır. Ben de Arda'yı haberdar ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.